Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi tekrar denetim sürecine almasına ilişkin gelişmelerle başlayalım konuşmamıza. Bu karar ne anlama geliyor ve ne tür sonuçlar getirebilir? Türkiye'nin tepkisi var tabii ki bu arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığı'ndan, Başbakanlık'tan tepkiler geldi. Tanınmaması gibi bir olasılık var mı? Türkiye'nin bu karara karşı tutumu ne olabilir?
Şimdi Avrupa'yla zaten Türkiye arasında bir gerilim oldu malumunuz. Referandum sürecinde özellikle o tansiyonun yükseldiğine şahitlik ettik. Türkiye'de o kampanya sırasında özellikle hükümet yetkililerinin yaptığı son derece sert açıklamalar vardı. Avrupa'dan da benzer açıklamalar geldi. Ve bu gerilim bir noktaya doğru ilerledi. Bu arada Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcileri Türkiye'ye geldiler. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden bir takım üyeler de gözlemcilik yaptılar. Onların hazırladığı rapor ortaya çıktığında hükümetten yine son derece sert tepkiler geldi. Ve o buraya gelip gözlemci olarak görev yapan bir takım parlamenterlerin PKK ile doğrudan ilişkisi olduğuna ilişkin iddialar da ortaya atıldı. Bunları geçmiş programlarda konuşmuştuk. Sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir rapor hazırlandı ve Türkiye'nin 13 yıl önce denetimden çıkmış olan Türkiye'nin 2004 yılında denetimden çıkmıştı. O zaman Türkiye'de bir bayram havası vardı. Müzakerelere başlamak için Türkiye'nin denetimden çıkması şarttı Avrupa Birliği'ne. O şart yerine getirilmişti ve müzakerelerin yolu açılmıştı. 14 yıl sonra Türkiye yeniden denetim altına alınan ülke statüsüne geldi. Yani küme düştü. Kimlerle beraber şu anda? Rusya ile beraber, Arnavutluk'la beraber, Ukrayna ile beraber eşdeğer görülen, demokrasisi bir alt kümede görülen bir ülke pozisyonunda bu alınan kararla Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nde. Avrupa Konseyi'nin görevi insan hakları, ifade özgürlüğü üzerine bir takım kriterleri uygulayıp uygulamadığına bakmak. Yani bir demokrasi standardı üzerinden görevi yapıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunun bir alt kolu olarak değerlendirilebilir. Venedik Komisyonu ülkelerin anayasalarını inceleyen bir kuruluş ve onun ne kadar demokratik olup olmadığını değerlendiriyor. Türkiye'deki anayasa değişikliği ile ilgili olumsuz raporu zaten Venedik Komisyonu'nun vardı. AGİT'in, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcilerinin verdiği kampanya dönemindeki adaletsizlik, hükümet lehine, hükümet kuvveti kullanılarak yapılan kampanya, evet ve hayır arasındaki dengesizlik kampanyalarda ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararların yasaya aykırılık iddiaları da bunlara eklenince zaten bir gerilim vardı Avrupa'da. İşte bu konseyin parlamenterler meclisinde Türkiye'nin yeniden denetim altına alınması kararı verildi. Denetimden çıkıp tekrar denetime giren ilk ülke oldu Türkiye. Şimdi bunun bir yaptırımı var mı? Evet, Türkiye artık daha ciddi bir şekilde gözlemlenecek ve Türkiye'ye daha fazla ağırlık verilecek. Türkiye'nin bazı şartları yerine getirerek bu denetimden çıkması talep edilecek.
Bir ev ödevi verilmiş galiba değil mi? 30 küsur maddeden oluşan bir ödev verilmiş daha doğrusu Türkiye'ye. Bunların yerine getirildiği takdirde bir sene sonra 2018'de tekrar bir denetimden geçirilip bir rapor daha hazırlanacak.
Değerlendirme.
Evet, yapılacak.
Evet, tekrar bir değerlendirme. Eleştiriler şu şekilde: olağanüstü halin uygulanması, çok sayıda toplu işten çıkartmaların olması, bunlara hukuki yolun açık olmaması, soruşturmalarda ve mahkemelerde kullanılan yöntemlerin demokratik olmadığına ilişkin değerlendirme, çok sayıda gazetecinin cezaevinde olması, gözaltı süreleri, bütün bunlar eleştiriliyor. Aynı zamanda getirilen anayasanın demokratik olup olmadığına ilişkin soru işaretleri söz konusu. Bunların tek tek gözden geçirileceği ifade ediliyor bu süreçte. Özellikle FETÖ operasyonlarında yaklaşık 40 bin kişinin cezaevinde olduğu hatırlatılıyor. 100 bin üzerinde memurun işten atıldığı hatırlatılıyor. Ve bunların hukuki olarak haklarını arayamamalarına dikkat çekiliyor. O halin ölçüsüz uygulandığı biçiminde bir eleştiri var. Elbette bu süreç izlenecek ve izlendikten sonra da ona göre yeni bir değerlendirme yapacağını söylüyor. Türkiye ise bunu bir maksatlı karar olarak değerlendiriyor. Yani Avrupa'da Türkiye'ye karşı başlatılan bir hareketin parçası gibi görüyor. Yok hükmündedir diyor bizim için. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Binali Yıldırım da, Dışişleri Bakanı da benzer açıklamalar yaptılar. Ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nin terör örgütlerinin işine yarayacak bir karar aldığını iddia ediyorlar. Yani referandumdan önce kampanya döneminde nasıl bir dil ve üslup varsa benzerini alınan bu karar sonrasında da görüyoruz. En son Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bu ayıptır dedi Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nin yaptığı. Ancak Türkiye'den bu tepkiler gelirken bu kararın Avrupa'ya, başkentlere ve Avrupa Birliği'ne etkileri de olacak elbette. Bunun işaretlerini görüyoruz. Merkel referandum sonrasında ve bu komisyonun kararı sonrasında Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirmesi gerektiğini söylüyor ve bir ortak karar alınması gerektiğine ilişkin açıklama yaptı. Yani Avrupa başkentlerinde etkili bir karar bu. Peki Avrupa Birliği bu karardan nasıl etkilenecek sorusu var. Onun için de Malta'da Dışişleri Bakanları zirvesi var. Mevlüt Çavuşoğlu da o zirveye davetli. Orada bununla ilgili değerlendirme yapılacak. Sonra Avrupa Birliği liderleri bir araya gelecekler ve Türkiye gündemli bir toplantı yapacaklar. O toplantı aslında Türkiye'nin nasıl Avrupa ile ilişkilerinin yürüyeceğini de gösterecek. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nda da Türkiye açısından bir raporun oylanması bekleniyor. Orada da benzer eleştiriler söz konusu. Avrupa Parlamentosu bu kararı aldıktan sonra Parlamenterler Meclisi de benzer kararı aldığı için Avrupa'nın bundan etkilenmemesi söz konusu değil. Türkiye ile Avrupa ilişkileri zaten durma noktasındaydı. Müzakereler ilerlemiyordu ama bundan sonra müzakerelerin ilerlemesi beklenmeyecek bile. Bu şartlar yerine getirilmediği sürece ve belki de ek önlemler alınacak. Mesela Gümrük Birliği ile ilgili bir müzakere süreci başlayacaktı. İyileştirmeler bekliyordu Türkiye. Bu iyileştirmelerin yapılması da artık öne sürülen şartların yerine getirilmesiyle bağlantılı hale getirilebilir. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen müzakere süreciyle bağlantılı olarak fonlar vardı. O fonlar yani maddi olarak bir getirisi vardı bu işin. Türkiye'de kullanılıyordu o fonlar. O fonların kesilmesi de söz konusu. Yani fiilen Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri donma noktasına doğru hızla ilerliyor. Onu görebiliyoruz. Bu demokratik standartlarla ilgili eleştiriler ortadan kalkmadığı sürece de bu donma hali herhalde devam edecek gibi.
Türkiye'nin tepkisi ne olabilir şu aşamada? Onu sormak istiyorum. Örneğin bir referandumda Avrupa Birliği ile görüşmelerin durdurulması ya da Avrupa Birliği sürecinden tamamen çıkmakla ilgili olabilir şeklinde söylemleri vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet. Ve bunun yanı sıra Türkiye Avrupa'ya tamamen sırtını dönebilir mi bu alınan kararlardan sonra? Bir yaptırım da Türkiye tarafından yapılabilir mi? Gündeme getirilebilir mi? Başka yönlere döneceğiz diyebilir mi Türkiye?
Bu tez işleniyor Türkiye'de. Özellikle Avrupa'dan Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek kararlar alındığında hep aynı şey söyleniyor. Zaten Avrupa Birliği ikiyüzlü davranıyor. Türkiye'yi yıllardır kapıda bekletiyor ve içeri almıyor biçiminde bir eleştiri söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha da uzatırsanız bunu halkın önüne götürürüz demişti. Ancak son yaptığı açıklamada Reuters'e 2-3 yıl içinde eğer Avrupa Birliği ile ilişkiler belli bir şekilde rayına oturmazsa o zaman halka götürürüz diye bir periyot da belirledi. Yani 2-3 yıllık bir periyot belirledi. Bugünden yarına bir referanduma götürüp Avrupa ile ilişkileri kesmek gibi bir niyet içerisinde değil. İkinci husus şöyle bir değerlendirme yine Cumhurbaşkanı tarafından. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Var, evet. Ama bizim ihtiyacımız olduğu kadar onların da bize ihtiyacı var biçiminde. Yani bir bağımlılık hali söz konusu. Bu Ankara tarafından da kabul ediliyor. Kamuoyuna yönelik mesajlarda biraz daha sert üslup kullanılsa da bugünden yarına Avrupa ile ilişkilerin tamamen kesilmesi, Türkiye'nin Avrupa'ya sırtını dönmesi, müzakerelerden çekilmesi gibi alternatifler yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor. Çünkü bunun bir takım ekonomik sonuçları da olacaktır. O ekonomik sonuçlar ki şu süreçte Türkiye turizmde sıkıntılı zaman yaşıyor, ihracatta aynı şekilde komşularıyla ilişkilerinde problemli ve bütün bunların ekonomiye yansımalarında sıkıntı yaratabilme ihtimali yüksek. Bunun göze alınması çok beklenmiyor. Zaten Cumhurbaşkanı'nın 2-3 yıllık bir periyot belirlemesi de bunun göstergesi olabilir. En büyük tehlike idamla ilgili. Çünkü referandum bittiği anda Cumhurbaşkanı idamı gündeme getirmiş ve meclise gelecek ve ben de onaylayacağım biçimde bir değerlendirme yapmıştı. Eğer Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkileri kesmek isterse ya da ilişkileri kesmeyi isteyip istemediğini biz idamı gündeme getirip getirmeyeceği de anlayacağız. Yarın, bir gün, sonraki gün, bir hafta, 10 gün, bir ay sonra eğer idam meclisin gündemine gelirse, siyasetçiler bunu konuşmaya başlarlarsa anlayacağız ki Türkiye Avrupa Birliği'nden vazgeçmiş. O bizim için en net işaret olacak.
Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir operasyonu gerçekleşti geçtiğimiz 2 gün önce. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'a yönelik belirlenen noktalara, saptanan yerlere operasyonlar düzenledi. Ancak bu operasyonun tepkileri hemen geldi arkadan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve sonra da Rusya'dan. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bir de çatışmalar başladı. Son 48 saat içinde YPG ile Türkiye sınırında çatışmalar olduğu şeklinde haberler geldi. Bunu da dünkü haber bültenimizde verdik.
Evet, bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Önce şunu hatırlatalım. 16-17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Yani bu hava harekatı, bu uzun süredir beklenen randevunun hemen öncesinde gerçekleşiyor ve bir stratejik bir adım olarak bakmak lazım Türkiye tarafından. Suriye topraklarındaki PYD unsurlarına yapılmış ilk hava harekatı bu. Suriye'de Karaçok Dağı, daha çok PYD'nin kontrolünde olan ama Türkiye tarafından PYD PKK bir arada değerlendiriliyor. Bu Karaçok Dağı'na bir hava harekatı düzenlendi. Bir de Sincar'a, Irak sınırları içinde bulunan Sincar'a. Sincar uzun süredir Türkiye'nin gündemindeydi. PKK'nın Kandil'den Sincar'a taşındığına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor ve Türkiye için tehdit unsuru olduğu hep dile getiriliyordu. Ama koalisyonun onayını almadan, onlarla istişare etmeden, Rusya'yla da istişare etmeden, görüntü o en azından, yapılan açıklamalar da onu gösteriyor, yapılmış bir harekat. Rusya buna tepki gösterdi. Oradaki düzene katkı sağlamaz, yapılan mücadeleye katkı sağlamaz biçiminde. Aslında biraz ortadan da tepki gösterdi. Sert bir tepki değildi Rusya'nın gösterdiği tepki. Bölge ülkelerinden bir takım tepkiler söz konusu. Ama tabii asıl tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden. Önce bunu onaylamıyoruz dediler. Bize önce bir haber verilmedi dediler. Sonra bir saat önce haber verildi dediler. Türk tarafı 2 saat önce haber verildiğini söyledi. En son Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ama şuna da dikkat çekiyorum, hep Dışişleri Bakanlığı yapıyor açıklamayı. Amerikan askerlerinin hayatı tehlikeye atıldı biçiminde bir değerlendirmeydi. Ve tekrarının olmaması gerektiği konusunda da uyarılar içeriyordu bu açıklama. Şimdi konuşulan, diplomatik kulislerde konuşulan, Türkiye'nin hep tepkiyi Dışişleri Bakanlığı'ndan almasının, Beyaz Saray'ın bu konuda sessiz kalmasının dikkat çekici olduğu biçiminde. Yani Beyaz Saray'da Dışişleri Bakanlığı arasında ve Merkez Komutanlığı, ki orada operasyonları yürüten askeri birlik, onun arasında bir görüş farklılığı olabilir mi? Ya da bu görüş farklılığı var da onun için mi bu operasyon yapıldı? Ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce Türkiye kararlılığını mı gösterdi? Bu tip değerlendirmeler söz konusu, ama şurası bir gerçek. İlk defa Suriye'de PYD unsurlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İlk defa Kandil dışında, ki sınıra yakın bölgelerde başka kamplara yapılmıştı operasyon, ama Kandil dışında Sincar'a yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapıldı bu ve orada önemli bir takım yapıların, cephaneliklerin, haberleşme unsurlarının hedef alındığına ilişkin değerlendirmeler var. Tabii bu bölgedeki dengeleri nasıl etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi nasıl etkileyecek? O görüşme oluncaya kadar başka hava harekatları olacak mı? Bunlar hala soru işareti olarak duruyor. Türkiye'den yapılan açıklama net. Diyarbakır'daki bombalama, son bombalama dahil olmak üzere bölgeden bombalar ve teröristler Türkiye'ye sızıyor ve biz de bunun kaynağında bu işi halledeceğimizi daha önce söylemiştik. Bunu yapıyoruz biçiminde. Irak'ın toprak bütünlüğüyle de, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle de Türkiye'nin bir sorunu yok açıklamasının da altı özellikle çiziliyor. Hem Milli Savunma Bakanı tarafından hem Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ama yeni bir durum olduğunun altını çizmemiz gerekiyor.
Peki bundan sonra Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile ya da koalisyonla ortak hareket ederek yine bu tür operasyonlarını sürdürebilir mi sizce? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri zaten yaptığı açıklamada bizim ortak çalışmalarımızı engelleyen ya da bozan, IŞİD'e karşı mücadelemizi köstekleyen davranışlar diyerek bu tür davranışlara bir daha izin vermek istemediğini mi ima etmiş oluyor sizce?
Aslında ima ediyor tabii. Bundan hoşlanmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı kanadı bu açıklamayı yapıyor. Ve tüm eylemlerini, Türkiye'nin tüm eylemlerini koalisyonla koordine etmeleri gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk diyor. Aslında bu ifade en son açıklama bu. Öncelikilerine göre biraz daha ileride. Bu da en azından Trump görüşmesine kadar o bölgelere ilişkin başkan hava harekatı olmama ihtimalinin güçlendiği manasını taşıyabilir. Ama tabii Ankara'nın hesaplarını tam olarak bilemiyoruz, stratejisini tam olarak bilemiyoruz. Normalinde Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir harekatın kızdıracağı ortada. 2 saat önce haber veriliyor. Kuveyt'teki karargahına haber veriliyor Amerika'nın. Buradaki büyükelçiliğine haber veriliyor. Ve askerlerini çekmesi, 20 kilometre 30 kilometre güneye çekmesi konusunda uyarılıyor. Zaten o uyarı yapıldığında Amerika Birleşik Devletleri terörle mücadelede, IŞİD'le mücadelede ortağımız diye değerlendiriyor PYD'yi. PYD'ye bir saldırı olacağı da net bir şekilde aslında haber verilmiş oluyor. PYD'nin de belki bundan haberi oluyor. Bir garip tablo çıkıyor ortaya. Bu tablonun çıkmasında belli ki Ankara'nın bir amacı var, bir şey yapmaya çalışıyor. Genel olarak da Ankara bu konudaki ısrarını Amerika'ya gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya koymak için, arazide ortaya koymak için böyle bir harekat gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapılıyor. Ama tekrar eder mi? Bu kararını ortaya koymak için başka bir takım girişimlerde bulunur mu? O konular soru işareti.
Türkiye içindeki gelişmelere bakalım. Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumun kesin sonuçlarını açıkladığı haberi geldi bugün. Bu konuda hem gelişmeleri alalım sizden, bir de bu açıklamanın ardından beklentiler ne olacaktır? Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde genel başkanlık ve olağanüstü kongre kararları alınmaya başlandı. Mayıs'ın 21'i.
Gayrimeşru ilan etti, tanımıyoruz dedi. Sonra biraz tavrını yumuşattı. Tartışmalar devam ediyor ama referandum sonuçlarına ilişkin, o mühürsüz oy pusulası ve zartlara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu bütün başvuruları reddetti ve kesin sonuçları açıkladı. Yani şu anda Türkiye'de resmi olarak anayasa değişmiş oldu ve parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmiş olduğunu resmi olarak söyleyebiliriz. YSK bu açıklamasını yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nin iptaline ilişkin başvurusunun reddi konusundaki gerekçesini de açıkladı ve dedi ki tam kanunsuzluk hali oluşmamıştır. Buna ilişkin gerekçeyi de net bir biçimde ortaya koydu. Anayasa değiştiğine göre ne olacak şimdi Türkiye'de? Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın partili olma yolu açıldı ki ilk hayata geçecek anayasa maddelerinden birisi bu. Çünkü Cumhurbaşkanı açıkladı, partime döneceğim dedi. Başbakan Binali Yıldırım da daveti götüreceğiz demişti. Hafta içinde, önümüzdeki hafta en geç, Cumhurbaşkanı'nın partiye daveti ve partiye katılımı beklenebilir. Sonrasında ne olacak? Asıl merak edilen, tartışılan Cumhurbaşkanı genel başkan olacak mı AK Parti'ye sorusu vardı. Başbakan Binali Yıldırım referandumdan hemen sonra olağanüstü kongre olmayacak dedi. Yani Cumhurbaşkanı genel başkanlık koltuğuna olağan kongrede 2018 yılında oturacak diye bir mesaj vermişti. Birkaç gün içinde bunu düzeltti. Çünkü Cumhurbaşkanı partinin başına geçmeye karar verdi. Şimdi 21 Mayıs'ta partiye katıldıktan sonra AK Parti'de bir olağanüstü kongre yapılması ve Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesi bekleniyor. Bu tabii yeni dönem Türkiye'si. Cumhurbaşkanı bir partili oluyor, iki bir partinin genel başkanı olacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı olacak. Siyaseten rakipleri de artık muhalefet partileri haline gelmiş olacak. Yeni bir düzen oluşturuluyor. Bu arada Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun görevi de sona ermiş oldu. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun ismi de değişmişti. Kısa süre içinde Hakimler Savcılar Kurulu yeni belirlenen kıstaslara göre seçilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 üye seçecek. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı atayacak. Bir de doğal üyeler Adalet Bakanı'yla müsteşarı bu sistemin içerisinde olacak. Böylece iki uygulama hayata geçmiş olacak. Hakimler Savcılar Kurulu yeni kurul görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı da hem partinin başına geçecek hem de parti üyesi haline gelecek önümüzdeki süreçte. Cumhurbaşkanının partinin başına geçmesiyle birlikte partide çok ciddi bir yönetim kademesinde değişiklik bekleniyor. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nda, kabinede de bir değişiklik beklentisi var ve geniş kapsamlı bir değişiklik beklentisi var. Yani önümüzdeki süreçte muhalefet partisi değil ama iktidar partisinde çok ciddi hareketlilik beklentisi hakim Ankara'da kulislerde.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek hoşçakalın.
İyi yayınlar, hoşçakalın.